الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إلك حديث شريف جابر رضي الله عنه ذكرت هذا الشريف، وعن جابر رضي الله عنه في صفة الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. Cabir radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hac şeklini anlatırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın başladığı ile başlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın başladığı ile başlayın diyor. Nesai hadisi emir sigasıyla tahric etmiş. Yani Allah'ın başladığı ile başlayın. Emir sigasıyla Nesai bunu bu şekilde tahric etmiş. İmam Müslim ise haber sigasıyla rivayet etmiştir. Yani Müslim'de geçen hadisin metninde ebda'u bima beda Allahu bihi. Yani Allah'ın başladığı ile başlıyorum. Burada haber sigasıyla gelmiş. Nesai'de ise Allah'ın başladığı ile başlayın. Burada da emir sigasıyla gelmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haccını yaparken, tavafı bitirdiğinde makamı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kılıyor. Bu namaz ne namazı arkadaşlar? Tavaf namazı. Yani bir insan, bir kimse Allah'ın beytini yedi kez döndükten sonra, yedi şaft ettikten sonra o kişinin iki rekat namaz kılması sünnettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de makamı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kıldıktan sonra, tavaf ibadetini tamamladıktan sonra Safa tepesine doğru yöneliyor. Çünkü tavaftan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacak? Say yapacak. Safa tepesine doğru yaklaştığı zaman اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ayetini okuyor. Şüphesiz ki Safa ve Merve Allah-u Teala'nın koyduğu nişanlardan yani alametlerdendir. Daha sonradan da bu hadis-i şerifi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor. Sahabeler bunu bu şekilde aktarıyorlar. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibde'u bima beda Allahu bihi. Allah'ın başladığı ile başlayın. Müslim'de gelen rivayette ise Allah'ın başladığı ile başlıyorum diyor. Daha sonradan Safa tepesinde kıbleye yönelerek dua ediyor. Sonra sayına başlıyor. Merve'ye gittiği zaman bir şaft yapmış oluyor. Merve'den geri geldiği zaman Safa'ya iki. Bu şekilde yedinciyi Merve tepesinde bitirerek say ibadetini yerine getirmiş oluyor. O zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor arkadaşlar. Yani müellif bu hadisi şerifi bu bapta abdestle ilgili bölümde zikretmesinin sebebi nedir? Yani Cabir radıyallahu anh'un hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl hac yaptığını vasfeden bir hadis-i şerif. Safa tepesine geldiği zaman, oraya yaklaştığı zaman اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ayetini okuyor. Daha sonradan Allah'ın başladığı ile başlayın veyahut da Allah'ın başladığı ile başlıyorum diyor. Ve müellif de bunu Hafız İbni Hacer abdest bölümünde bu hadis-i şerifi zikrediyor. Aradaki bağlantıyı kim kurabilir? Buradan kasıt arkadaşlar, müellif bunu burada getirmesindeki sebep, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala abdest ayetine ne ile başlıyordu? Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilas salati fagsilû vucuhakum ve eydiyekum ilal merâfiqi ve emsahû bi ru'usikum ve arculakum ilal ka'beyn. Yani bu hadis-i şeriften arkadaşlar, ki faydalar bölümünde de onu zikredeceğiz, müellifin burada bunu zikretmesinin sebebi Allah'ın başladığı ile başlayın. Yani bu sadece hac ibadetiyle alakalı bir durum değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir sebebe binaen söylüyor ama bu söz umum içeriyor. Yani biz Allah'ın söylediği ile her şeye ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Allah-u Teala'nın başladığı ile başlıyoruz. Bununla ilgili ayet-i kerimeye döndüğümüz zaman Allah-u Teala ayet-i kerimede abdestle ilgili ayet-i kerimede yüz ile başlamış. Daha sonra kolları dirseklerle beraber yıkamayı zikretmiş. Daha sonradan başa meshetmeyi zikretmiş. Ve en sonunda da ayaklarımızı topuklarla beraber, Kabe'nin kemiğiyle beraber o yere kadar, o hadde, hududa kadar yıkamamızı bize emretmiş. Yani bu hadis-i şerifin konuyla bağlantısı bu. Bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince, diyoruz ki Allah-u Teala abdest ayetine yüz ile başlamıştır. Daha sonradan kolları yıkamak, daha sonradan başı meshetmek, sonra da ayakları yıkamak ile devam etmiştir. O yüzden biz de Allah-u Teala'nın başladığı ile başlıyoruz ve o şekilde abdestimize devam ediyoruz. Yani bu hadis-i şerif tertibin, azalarda tertibin farz olduğuna delil olan bir hadis-i şerif. Yine diyoruz ki arkadaşlar, bir kimse bunu bilerek öncelikle ayaklarını yıkamaya başlar, sonra başına mesheder, daha sonradan kollarını yıkar ve en son yüzünü yıkarsa o kimsenin abdesti olur mu?
Olur.
Olmaz. Çünkü abdeste tertip ne dedik? Farz dedik. Ve insan bunu bile bile yapıyor ise, yani önce yüzden başlayıp sonra kollarını yıkaması gerektiğini, başına meshetmesi, sonradan da ayaklarını yıkaması gerektiğini bildiği halde bile bile tersten başlıyor ise o kimsenin abdesti geçerli değildir. Ve bunun üstüne o kimse ne yapılır arkadaşlar? Edeplendirilir. Yani bir insan bile bile bu hatayı yapıyor ise o kimsenin edeplendirilmesi gerekir. Çünkü Allah-u Teala kitabında bu şekilde bir tertip üzerine başlamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sünnetinde Allah-u Teala'nın öğrettiği bu tertip üzerine abdestini almıştır ve sahabelerine de böyle abdest almayı emretmiştir, öğretmiştir. Peki o zaman aklımıza yine şu soru geliyor. Bir kimse unuttuğundan dolayı veyahut da hükmünü bilmediğinden dolayı ayaklarından başlarsa, sonra başına meshedip, sonra kollarını yıkayıp, sonra yüzünü yıkar ise bu kimsenin durumu nedir arkadaşlar? İlk kişi ilmiyle bilerek bunu tersten başlıyordu. Bu şekilde abdest oluyordu. O kimseye biz ne dedik? Senin abdestin geçerli değil. Sen bu şekilde namaz kılsan senin namazın kabul olmaz dedik. Ama ikinci grup, zikrettiğimiz ikinci grup, ya unuttuğundan dolayı veyahut da hükmünü bilmediğinden dolayı bu şekilde tersten abdest alsa ne diyoruz o kimseye?
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyuruyor. Ümmetinden hata ile unutarak, yanılarak yapmış olduğu amellerden sorumlu olmayacak.
Evet, diyoruz ki bu kimseye en son yüzünü yıkadığı için, diyoruz ki sen şu anda en son yıkadığın senin için ilk şey olarak geçerli. Yani sen en son yüzünü yıkadın ve hatada olduğunu birisi geldi sana uyardı veya unuttuğundan dolayı hatırladın. Artık yüzden sonrasına devam edersin. Bir daha baştan başlamazsın. Çünkü en son yüzünü yıkamıştın. Bu senin için geçerli olur. Daha sonradan kollarını dirseklerle beraber yıkarsın. Daha sonradan başına iki elinle önden başlayarak ensene doğru meshedersin ve ellerini geri getirirsin. Kulaklarını meshedersin. Daha sonradan da ayaklarını ne yaparsın? Yıkarsın. Bir sonraki faydamıza geçtiğimiz zaman da orada da aynı azada tertibin sünnet olduğunu söylüyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz farklı azalarda. Değil mi? Yüzü yıkamak, yüz farklı bir aza, kollar farklı bir aza, başa meshetmek farklı bir aza, ayaklar farklı bir aza. Peki bir insanı görsek, önce yüzünü yıkıyor, sonra burnuna su çekiyor, daha sonradan da ağzına su alıp madmada yapıyor. Ağzını çalkalıyor. Bu insanın abdesti sahih midir? Veyahut da örnekleri çoğaltalım. Önce kulaklarına meshediyor, sonra başına meshediyor. Önce sol kolunu yıkıyor, sonra sağ kolunu yıkıyor. Önce sol ayağını yıkıyor, sonra sağ ayağını yıkıyor. Bu kimsenin aldığı abdest bu manada sahih midir?
Sahihdir.
Çünkü aynı azada tertip farz değil dedik. Ama bu manada sünnete bu kimse muhalefet etmiş olur. Yani abdesti tam o isbagul vudu dedik ya, dört dörtlük abdest dedik ya, onu tam bir şekilde almamış olur. Ama abdesti sahihdir, geçerlidir. Bu şekilde namaz kılsa namazı inşallah kabuldür. Abdesti yani geçerli anlamında kabuldür diyoruz. Ama namazda bir hata yapsa, namazı bozan şeylerle ilgili bir hata işlese konumuzla alakalı olan bir durum değil. Yani bu abdestle namaz kılsa bu manada abdesti ile, yani bu namazı kılsa bu namazı sahihdir diyoruz. Yine hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalardan bir tanesi, Nesai'de İmam Nesai bunu emir sigası ile söyledi demiştik. İbde'u bima beda Allahu bihi, Allah'ın başladığı ile başlayın. Eğer emir sigasını ele alırsak diyoruz ki bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü sünnetine delalet eder. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü sünnetine delalet eder. Eğer Müslim'de geçen haber sigasını alır isek ebde'u bima beda Allahu bihi, Allah'ın başladığı ile başlıyorum. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiili sünnetine delalet eder. Birisinde yanındaki insanlara Allah'ın başladığı ile başlayın diye sözlü olarak emrediyor. İkinci rivayette ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bu şekilde başladığını, kendi yaptığı fiilinden bahsediyor. Sonuçta hüküm olarak aynı şeyi çıkartıyoruz. Yine diyoruz ki hangi konuda olursa olsun Allah-u Teala bir şeye bu şekilde bir tertip üzerine başladıysa bu her şey için geçerlidir. Allah-u Teala neye bu anlamda tertip ile hangi ayette başlıyor ise hangi konu ile alakalı olursa olsun bu hadisten bu faydayı çıkartıyoruz. Allah-u Teala'nın başladığı ile ne yaparız biz de? Başlarız. Bu tertibe riayet ederiz. Konu ile ilgili soru sormak isteyen, anlaşılmayan bir yer.
Dediğimiz gibi kulaklar bir önce şey yapılsa ve sonradan böyle yapılsa yani
normal. O kimsenin abdesti sahih. Ama sünnete uygun değil. Sünnette nasıl geliyordu? Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına meshediyordu. Daha sonradan kulaklarına meshediyordu. Önce sağ kolunu yıkıyordu. Daha sonradan sol kolunu yıkıyordu. Bir kimse önce sol kolunu yıkasa, sonra sağ kolunu yıkasa abdesti ne diyoruz? Sahihtir. Ama sünnete muhalefet etmiş olur. Yani burada tabii niyet önemli. Burada niyet önemli. Yani eğer senin burada niyetin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmemek ise bu seni dinden bile çıkartabilir. Ama bizim burada kastımız ne? Bunun farz mı, sünnet mi? Bir kişi bu şekilde önce sol kolunu sonra sağ kolunu yıkasa o insana biz senin abdestin olmadı diyemeyiz. Ama bir insan önce başına meshetse sonra yüzünü yıkasa o zaman biz o adama deriz ki senin bu abdestin olmadı. Çünkü sen Allah'ın emrettiği şekilde abdest almaya başlamadın. O tertip üzerine ilerlemedin.
Abdest alıyor ya, yüzü yıkıyor. Sonra farkında değil, böyle yıkıyorum ama bu aklıma gelmedi. O aklına geldi sonra bunu arıyor. Ne oluyor? Unutuyor mu? Sünnetteki.
Sen belli bir yere kadar geldin, sonra yani, tertibi...
Buraya geldi ama yüzüme aklıma gelmedi.
Belli bir tertip...
geldi, yüzüme yıkıyorum, ne oluyor?
Belli bir tertiple başladıysan, arada bir yerde hata ettiysen, o doğru yaptığın yere kadar geri dönersin, ondan sonra yapman gereken uzuva geçersin.
Evet, tekrar.
Yani mesela, yüzünü yıkadın,
evet.
Kollarını yıkamayı unuttun,
evet.
Başına meshettin,
sonra aklıma geldi.
Aklına geldi. O zaman sen normalde yüzünü yıkamıştın.
Evet.
Kollarını yıkaman gerekiyordu.
Evet.
Orayı unuttun. O zaman ne yaparsın? Kollarını yıkamaya dönersin. En başa dönmezsin. Bir daha baştan almazsın.
Evet.
Doğru olarak gittiğin yerde nerede hata ettiysen orada doğru yapman gereken yere geçersin.
Evet.
Yüzünü yıkadın.
Evet.
Kollarını yıkamayı unuttun.
Evet.
Başına meshettin. Sonra yanlış yaptığın aklına geldi. Ne yaparsın? Direkt kollarını yıkarsın.
Evet.
Yüzünü bir daha yıkamazsın. Zaten yıkamıştın onu.
Evet.
Doğru bir şekilde başlamıştın. Hatayı nerede yaptın? Kollarını yıkamayarak.
Evet.
Başına meshettin. Hatayı yaptığın yerden doğru olana dönersin.
Evet.
Kollarını yıkarsın.
Evet.
Başına meshedersin. Sonra ayaklarını yıkarsın.
Sünnet oluyor o zaman.
Böyle yapman gerekiyor. Eğer o şekilde başa dönmene gerek yok.
Tamam.
Yüzünü zaten doğru bir şekilde yıkamıştın.
Doğru.
Tamam.
Hocam yani eğer yani tertiple gidiyorsunuz ya. Birisi çeşmeden su alıyor. Sonra ağzına veriyor, hemen burnuna da veriyor o anda. Bu aldığı su.
Onunla ilgili hadise geleceğiz. Onunla ilgili özel hadis-i şerif var. Yani aynı avuçta aldığımızda aynı anda ağzımıza burnumuza mı su vereceğiz? Yoksa sadece önce ağzımıza sonra burnumuza mı vereceğiz? Yoksa her ikisi de olur mu olmaz mı? Onunla ilgili konuları tafsirli bir şekilde ya önümüzdeki ders ya bir sonraki ders onları alacağız. Yani tertibi biz konuyla alakalı tertibi ikiye ayırıyoruz. bir farklı azalarda olan tertip. Dedik ya yüz, kollar, baş ve ayaklar gibi. Eğer farklı azalarda ise buradaki tertip farz. Birini diğerinin önüne geçiremezsin. Ama aynı azada kollar gibi sağ kol, sol kol. Aynı azada tertip sünnet diyoruz. Yani önce sol kolunu yıkadın, sonra sağ kolunu yıkadın. Abdestin sahih. Ama sen önce ayaklarını yıkadın, sonra başına meshettin. Bu olmaz. Burada sıralama önemli. Farz. Abdestin farzlarından. Bir sonraki hadis-i şerifimizde yine Cabir radıyallahu anh'ın zikrettiği bir hadis-i şerif. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّعَ اَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ اَخْرَجَهُ دَارُ قُطْنِ بِاِسْنَادٍ ضَعِيفٍ Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığında suyu dirseklerinin üzerinde döndürürdü. Bu hadis-i şerifi de Dar-ı Kutni tahric etmiş ve isnadı bu hadis-i şerifin zayıf. Burada arkadaşlar kâne izâ tevadda. Tevadda fiil mâdi. Mâzi bir fiil. Abdest aldığında. Yani buradan maksat abdesti bitirdiğinde değil. Yani abdest aldığında kollarına ulaştığı esnada. Yoksa normalde lugavi olarak manaya döndüğün zaman tevadda yani abdest almış bitirmiş. Abdest aldıktan sonra değil. Abdest aldığı esnada kollarını yıkamaya geçtiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem edâra el-mâ'a alâ mirfaqayhi. Suyuna vardı dirseklerinin üzerinden döndürürdü. Yani buradan maksat ne? Dirseklerini de bu şekilde yıkardı. Yani dirseklerine kadar yıkayıp dirseklerini ne yapmazdı? Bırakmazdı. Dirseklerini de kollarıyla beraber diğer geri kalan yerlerle beraber yıkardı. Burada mirfak kelimesi arkadaşlar dirsek anlamına geliyor. Buna da bu mananın verilmesi fayda olarak zikredelim. Kişi üstüne yaslandığı için buna bu isim verilmiş. Mirfak. Yani dirsek. Yaslanıldığı için bu manadan dolayı, bundan dolayı buna mirfak ismi verilmiş. Yine müellif bu hadis-i şerifi burada dirseğin yıkanmasının vacip olduğuna delil olması için getirmiş. Ve aynı zamanda görüyoruz ki yine müellif bu hadis-i şerifi Dar-ı Kutni'nin tahric ettiğini kitabında yer verdiğini söylüyor. Bir isnadın zayıf ama isnadının zayıf olduğunu söylüyor. Halk arasında meşhur olan bir hadis-i şerif. Müellifin burada kastı bu hadisi söylerken yani bu hadisin zayıf olduğuna işaret etmek istiyor. Şeyh Muhammed İbni Hüseyin rahimahullah diyor ki keşke burada müellif bu hadisin altında Sahih Müslim'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun zikrettiği hadisi de bunun altında zikretseydi o zaman daha güzel olacaktı. Çünkü yani müellif burada aslında bu hükmü doğru olduğunu belirtiyor. Yani anlatmak istediği, bu bapta zikretmek istediği bu. Ama burada bu zayıf hadisi, isnadı zayıf olan bu hadisi burada zikrediyor. Bu hadisin zayıf olduğunu insanlara öğretmek için, çünkü halk arasında meşhur olmuş bir hadis-i şerif, mana olarak doğru. Ama sened olarak zayıf olan bir hadis-i şerif. Biraz önce de dediğimiz gibi Sahih Müslim'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadis-i şerifinde diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığında pazılarının başlangıcına kadar kollarını yıkardı. Yani burada pazıların başlangıcından kastımız neresi? Dirsek tarafında olan kısım. Yoksa omuz tarafından başlangıcını kastetmiyoruz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu pazılarının dirseğin üst kısmından başlamaya, yani yıkamaya başlardı. Çünkü dirsekleri yıkamak da ne diyoruz? Farz. Ki bununla ilgili daha önceki derslerimizde konuyla ilgili şeyi almıştık. Yine hatırlatma babından oraya bir dönüş yaparız. Diyoruz ki bu hadis-i şerifte müellifin burada zikretmiş olmasının sebebi isnad olarak hadis-i şerif zayıftır. Ama mana olarak hadis-i şerif sahihtir. Sahih Müslim'de de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerif de buna delalet eder. Hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince birinci fayda olarak biraz önce söylediğimiz şeyi zikrediyoruz. Bu hadis-i şerif sened olarak zayıf ama metin olarak sahihtir. Sened olarak zayıf, Metin olarak ise sahihtir. Yine bu hadis-i şerifte dirseklerin yıkanmasının farz olduğu anlaşılıyor. Yine biraz önce zikrettiğimiz Sahih Müslim'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun hadis-i şerifinde de dirseklerin yıkanmasının farz olduğunu biz ne yapıyoruz? Bu iki hadis-i şeriften de anlıyoruz. Bu faydayı, bu istifadeyi çıkartıyoruz. Yine ayet-i kerimende "Fagsilu vucuhakum ve eydiyakum ilel merafiqi." Yani kollarınızı dirseklerinize kadar. Aslında ila burada lil gaye için olduğunu söylemiştik. Yani a anlamı katıyordu cümleye. Yani dirsekte kullanırsak bu konuyla ilgili alakalı şeyde baktığımız zaman dirseklere kadar dediğimiz zaman dirsekler bunun içine giriyor mu? Kadar olursa girmiyor değil mi? Dirseklere kadar dediğimiz zaman dirsekler burada yıkama kapsamına girmiyor. Ama biz diyoruz ki biz buradaki ilanın normalde mana olarak burada girmiyor diyoruz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine döndüğümüz zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti bu ayet-i kerimeyi de bize ne yapıyor? Açıklıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce zikrettiğimiz Sahih Müslim'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh zikrettiği hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh ne diyordu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kollarını yıkamaya başladığında dirsekler tarafında olan pazının o kısmından başlardı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kollarını yıkarken dirseklerini de yıkıyordu. O zaman diyoruz ki burada bu ila harfi cerinin kapsadığı mana içine dirsekler de ne olmuş oluyor? Girmiş oluyor. Bu hadis-i şerifle ilgili sorusu olan veyahut da anlaşılmayan yer.
Dirsekleri yıkarken dirsekten mi başlardı dedin?
Yani dirseklerini de yıkamaya şey yapıyordu. Yani pazılarının olduğu tarafından.
Dirsekten başlama anlamına gelmiyor.
Yok, dirseklerden başladığı anlamına gelmiyor. Yıkarken buradan da başlasanız dirseklerinizi yıkıyorsunuz. Pazılarınızın dirsek tarafındaki bir kısmını yıkıyorsunuz. Veyahut da buradan başlıyorsanız aynı şekilde yine dirseklerin üstünden başlıyorsunuz ki bu şekilde dirseklerinizi de yıkamanız gerektiği azalardan bir tanesi olduğu için. Yok, oradan illa oradan başlanması sünnettir anlamında söylemiyoruz. Yani başladığınız zaman buradan veya parmak uçlarınızdan. Yani o konuyla ilgili bir şey yapmamız lazım, bakmamız lazım. Sünnet olan bu taraftan mı başlamak, öbür taraftan mı başlamak?
Azerbaycan'da mesela Şiilerde çok görüyordum. Adamlar parmak uçlarından abdest almaya başlamaz diyorlar. Özellikle
dirseklerden başlar. Ehli sünnete muhalefet etmek için diyorsunuz.
O yüzden yani iki taraftan başlamak, yani dirsekten başlamak sünnet.
Şey yapalım, fıkıh olarak bu şeyi araştıralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken sünneti parmaklarından mı başlardı? Yoksa dirseklerinden mi başlardı? Yoksa her iki tarafta başlamakta da bir problem, bir beis yok mudur? Bu konuyu inşallah araştıralım. Bir sonraki dersimizde Allah ömür verirse bu konuya da inşallah değinelim. Bugünkü konumuzla alakalı son hadis-i şerifimize geçiyoruz. O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun zikrettiği hadis-i şerif. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه وقال أحمد لا يثبت فيه شيء. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdeste Allah'ın adını anmadan başlayan kimsenin abdesti yoktur. Abdeste Allah'ın adını anmadan başlayan kimsenin abdesti yoktur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi İmam-ı Ahmet, Ebu Davud ve İbn-i Mace zayıf bir isnadla kitaplarında bu hadis-i şerife yer vermişler. Tirmizi, Sa'd bin Zeyd ve Ebu Said'den, yani bu iki sahabeden bu hadis-i şerifi farklı bir yoldan ama aynı lafızda, bu manaya gelen bir lafızda ne yapmıştır? Bu hadis-i şerifi zikretmiştir. İmam Ahmet bu hadis hakkında, bu konu hakkında diyor ki Bu konu ile ilgili, yani kişi abdest aldığı zaman besmele çekip çekmemesi ile ilgili sabit olan kesin bir rivayet yoktur diyor İmam Ahmed. Bu konuyla ilgili sabit olan, sahih olan bir rivayet olmadığından bize bahsediyor. Yine burada arkadaşlar hadisi bazı alimler zayıflıyorlar, bazı alimler sahihliyorlar. Yine hadis-i şerife döndüğümüz zaman bu hadis-i şerifi İbn-i Salah, El-Mundiri ve İmam Nevevi bu hadis-i şerifin zayıf olduğunu söylüyor. Bazı alimler de bu hadis-i şerifi sahihliyorlar. Yine aynı şekilde İbn-i Kayyim, San'ani, Şevkani, Ahmet Şakir, son dönem yaşamış muhaddislerden, alimlerden bir tanesi. Onlar da bu hadis-i şerifin sahih olduğunu söylüyorlar. Şimdi o zaman olay ile ilgili, konu ile ilgili kısmımıza döndüğümüz zaman la vudu'a. Burada la en nafiye lil cins. La harfi burada 3 manaya gelebilir. Öncelikle bunu zikredelim. Birincisi la en nafiye lil cins bir şeyin varlığını nefyetmek için kullanılır. Bir şeyin varlığını nefyetmek için kullanılır. Örnek de verelim buna. La halika illallah. Allah'tan başka yaratıcı, halik yoktur. Burada biz Allah'tan başka yaratıcı olmamakla, yani Allah'ı tek yaratıcı olduğunu, onun dışında yaratıcı olmadığını ne yaptık? Nefyettik, yok saydık. Yani Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Buradaki la, bu anlamda bir şeyi nefyetmek anlamında kullanılır birinci olarak. İkinci olarak diyoruz ki, bir şeyin sıhhatini, sahih olup olmadığını konusunda nefyetmek için kullanılır. Buna örnek olarak da diyoruz ki la salate bi gayri vudu. Yani abdestsiz namaz yoktur. Olmaz. Yani buradan maksadımız ne? Yani bir kişi namaz kılmış olabilir ama abdestsiz kıldığı için o namazın bir sıhhatini, sahihliğini ne diyoruz? Nefyediyoruz, yasaklıyoruz. Diyoruz ki bu şekilde namaz yoktur. Sen bu şekilde namaz kılmış olabilirsin abdestsiz şekilde. Ama bu kıldığın namaz sahih, geçerli bir namaz değildir. Üçüncü olarak diyoruz ki bir şeyin kemalini nefyetmekte kullanılır. La ennafiye lil cins. Bir şeyin kemalini nefyetmekte kullanılır. Buna örnek olarak da diyoruz ki la salate bi hadrati taam. Yani yemek hazır olduğunda namaz yoktur. Buradan kastımız ne? Bir insan çok acıkmıştır. Bu manada cemaatle namaz ezan okunduğu zaman camiye gittiği esnada eğer onun huşusunu bozuyor ise, aklı o sofrada kalan yemekte ise, onu huşusunu bozan bir durum ise o kimsenin namaza gitmeyip o şekilde yemeği yemesi daha evladır. Diyoruz ki ama kişi bu şekilde namaza gitse, bu hal üzerine namaz kılsa namazı sahih midir değil midir? Namazı sahihdir ama kemali, namazın tam oluşu, kemal açısından diyoruz ki namaz tam değildir, eksiktir. Yani burada la en nafiye hangi manaya geliyor? Bir şeyin tam olmadığına, kamil olmadığı anlamına da gelebiliyor. O zaman arkadaşlar konu ile ilgili kısma döndüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la vudu'a limen lem yuzker ismallahi aleyh. Yani abdeste Allah'ın adını anmadan başlayan kimsenin abdesti yoktur. Bu saydığımız bir şeyin varlığını nefyetmek, bir şeyin sıhhatini nefyetmek, bir şeyin kemalini nefyetmek. Bu saydığımız şeylerden hangi sınıfa giriyor burada? Allah Resulü Aleyhisselam'ın söylediği bu söz. La ennafiyenin hangi kısmını kapsıyor? Birincisi dedi ki bir şeyin varlığını nefyetmek. Burada bir şeyin varlığı nefyediliyor mu? Nefyedilmiyor. Yani bir kişi besmele çekmeden abdest almış oluyor ama besmele çekmemiş oluyor. Yani bu şekilde abdest almamış olmuyor. O zaman diyoruz ki bu manada la ennafi bu hadis-i şerifte bu şeyi içermez. Bu manayı kapsamaz diyoruz. İkinci olarak diyoruz ki buna ihtimal vardır. Eğer sıhhatini kastediyor da olabilir diyoruz. Burada yani buradaki mana bunun sıhhatini kastediyor olabilir. Yani bir kişi besmele çekmeden abdest almış olabilir ama bu aldığı abdest ne diyoruz? Sahih olmaz manasına gelebilir. Bu ihtimal dahilinde. Üçüncü olarak diyoruz ki, yani bir kişi bu şekilde abdest aldığı zaman abdest olur ama kamil, tam bir abdest olmaz. Eksik olmuş olabilir manasına da gelebilir. Diyoruz ki alimlerin çoğunluğu, cumhurun çoğunluğu bu görüştedir. Yani Hanefiler, Şafiler, Malikiler ve aynı zamanda yine İmam Ahmet'ten bu konuyla ilgili bir rivayet vardır. Yine İmam Ahmet'ten başka bir rivayete göre ikinci şeye, yani bu işin sıhhatini nefyeder manasına gelen başka bir rivayette vardır. Yani diyoruz ki burada bu işin, yani la ennafiye burada ki cümlede kemali nefyediyor diyenler, sıhhatini nefyediyor diyenlere diyorlar ki eğer bu bunun sıhhatini nefyediyor ise niye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize gelen hadis-i şeriflerinde hiçbirisinde besmele ile ilgili bir şey rivayetlerde geçmiyor. Eğer bu bunun sıhhatini nefyeden bir şey olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu muhakkak ki bize zikretmesi gerekirdi. Eğer hadis-i şeriflerde bu gelmiyor ise ve biz besmele çekmediğimiz zaman abdestimiz sahih olmuyor ise diyorlar ki o zaman bu durumda bir çelişki var. Demek ki bu manaya da gelmez. Bu gelse gelse bir şeyin kemalini nefyetme, yani onun eksik olduğu anlamına gelir ama abdestin geçerli olduğunu bize anlatır. Bu faydayı buradan ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. O zaman diyoruz ki burada la ennafiye hangi manaya geliyor? Abdestin kamil olmadığı, bu anlamda eksik kaldığı manasını çıkartıyoruz. Bir kişi kasıtlı olarak bilerek de bunu söylemese abdesti sahihtir. Yani bu abdestin şartlarından, farzlarından olan bir durum değildir. Yine hadis-i şeriften çıkarttığımız faydelerin başında şunu zikrediyoruz. Diyoruz ki hadis-i şeriften kasıt Bismillah demeden abdest alan kimsenin abdesti kamil olmaz. Abdesti kamil olmaz ama abdesti sahihtir. O zaman diyoruz ki gusül için, teyemmüm için veyahut da necasetten temizlenmek için buradan bir kıyas yapabilir miyiz? Yani gusül için başlarken Bismillah, teyemmüme başlarken Bismillah veya necasetten bir elbisemizi temizlerken bu abdeste kıyas ederek Bismillah deyip başlar mıyız yoksa başlayamaz mıyız? Gusül ile ilgili diyoruz ki buradan buraya bir kıyas yapabiliriz. Çünkü gusülde bütün vücut yıkandığı için bu yıkanan azalar aynı zamanda abdest azalarını da kapsar. O yüzden diyoruz ki gusülde besmele ile başlamak faziletli olandır, güzel olandır. Teyemmüme geçtiğimiz zaman arkadaşlar böyle bir kıyas yapabilir miyiz? Yapabiliriz diyenler. Teyemmümde yapabiliriz. Yapamayız diyenler. Yapamayız diyenler yok. Biz diyoruz ki teyemmümde böyle bir kıyas yapamayız. Çünkü neden? Abdest azaları, yıkanması gereken azalar kaç taneydi arkadaşlar? 4 tane. Ne abdest alırken ne kullanıyorduk temizlenmede? Su kullanıyoruz. Teyemmümdeki azalar kaç tane? 2 tane. Temizlenmede ne kullanıyoruz? Toprak kullanıyoruz. Burada iki durumu birbirimize kıyas edecek bir ortam var mı? Yani sonuçta netice olarak suyun yokluğunda bunu yapıyorsun. Ama burada abdeste Bismillah dediğimiz için buna kıyas ederek teyemmümde de Bismillah dememiz gerekir mi? Gerekmez mi? Burada bir kıyas yapabilir miyiz? Yoksa sonuçta teyemmümü su olmadığı için bu şekilde yaparak namaz kılabiliyorsun. Kıldığın namaz geçerli oluyor. Ha, o konuya geleceğiz. O konuya geleceğiz. Diyoruz ki burada asıl itibariyle bu şekilde bir kıyas yapamayız çünkü kıyas ettiğimiz şeyler birbiriyle örtüşmüyor. Burada 4 tane aza var, burada 2 tane aza var. Burada bunlar su ile yıkanıyor, burada bunlar toprak ile ellerinizin üzerinize, yüzünüze meshediyorsunuz. Yani ikisini kıyas edecek şartlar ortada varid değil. Diyoruz ki bu şekilde kişi teyemmüme başlarken Bismillah demesi ne farzdır ne de sünnettir. Ama Mehmet'in dediği gibi Birisi derse ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki bir işe başlandığında Bismillah denmez ise, Allah'ın ismiyle başlanmaz ise o iş kesiktir, o iş kopuktur diyor. Ben buna binaen söylüyorum diyor ise, o zaman o insana deriz ki bu anlamda söylüyor isen bunu söylemende bir beis yoktur. Ama asıl itibariyle bu sünnettir veyahut da bu vaciptir. Kıyasen, abdeste kıyasla bunu böyle diyemeyiz. Üçüncü konuyla ilgili, necasetten izale ile ilgili ne diyoruz arkadaşlar? Gusüle dedik ki evla olandır, faziletli olandır. Teyemmümde diyoruz ki bu şekilde bir kıyas olmaz. Sünnet de değildir, vacip de değildir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine binaen besmele ile başlanmayan her iş kesiktir, kopuktur hadisine binaen bir kişi böyle demesinde beis yoktur. Ama sonuçta yine bu sünnet veyahut da vacip değildir diyoruz. Necasetten temizlenme ile ilgili ne diyoruz arkadaşlar? Elbisemize necaset bulaştı, onu yıkayacağız. Bismillah diyebilir miyiz? Ha, diyoruz ki burada diyemeyiz. Hatta bunu, yani abdesti buraya kıyas etmemiz de caiz değildir. Yani bir insan buradan kıyasla bu şekilde demesi caiz değildir. Bu şekilde elbiseni yıkasan, zaten sen buna niyet etmesen dahi, elbiseni yıkamasan dahi, daha önceki derslerimizde söylemiştik, dışarı bıraktın bardaktan boşalırcasına bir yağmur yağdı, o elbise artık temiz hükmündedir. Eğer o üzerindeki o necaset gittiyse. Burada böyle bir niyete gerek yoktur. Bir de besmele'nin yani söylenmeyeceği yerler var, yakışık almayacağı yerler var. Mesela bir insan tuvalette abdest alma durumunda kalsa, bu insan besmele çeker mi açıktan, yoksa çekmez mi? Yine bu konuyla ilgili İmam Ahmed diyor ki, eğer bir insan tuvalette ihtiyacını giderirken müezzinin ezan okuduğunu duysa, açıktan ona ne yapmaz? İştirak etmez. Kalbinden bu manada geçirerek Allah'ı zikreder. Bu konuyla alakalı da alimler diyorlar ki besmele de, tuvalette besmele de aynı kabildendir. Yani bir kişi tuvalette abdest almak zorunda kaldığı zaman besmeleyi ne yapar arkadaşlar? İçinden çeker, kalbinden çeker. Ama abdest duası ile ilgili bitirdikten sonra dışarı çıktığı zaman da o duayı edebilir diyoruz. Ama besmele ile ilgili ne diyoruz arkadaşlar? Bir insan bu şekilde besmeleyi terk etmez. Kalbinden geçirerek, diliyle bunu telaffuz etmeden bu şekilde kalbinden geçirerek besmeleyi ne yapmış olur? Çekmiş olur. Yine diyoruz ki burada Allah lafzının kullanılmasının, zikredilmesinin faziletine delalet eden bir hadis-i şerif. Bismillah diyoruz değil mi? Besmele'den kastımız ne? Bismillah. Yine aynı şekilde diyoruz ki bu lafız, Bismillah lafzı bazı yerlerde kullanılmadığı zaman, kurban kesmek gibi, bu yerlerde kullanılmadığı zaman o hayvanın eti bize ne olur arkadaşlar? Haram olur. O hayvanın eti bize haram olur. Yani Bismillah ile kesilmeyen, Allah'ın adı ile kesilmeyen hayvanın etini biz ne yapamayız? Yiyemeyiz. Yani yine buradan hadis-i şeriften istifade ettiğimiz ne? Lafz-ı Celale'nin faziletine delalet eden, Allah-u Teala'nın bu isminin faziletine delalet eden bir hadis-i şerif. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyke.